Ayrım 52, erken boşalmanın üstesinden gelmek. Doktor Cem Keçe, sayfa 459. Aktarım görünürde bilinçli aktif bir şekilde veya pasif olarak bilinçsizce oluşabilir. Aktif bir yansıtma kişi ve terapist arasındaki yakınlık ve empati kasıtlı bir şekilde kurulduğunda meydana gelir. Bu durum genellikle terapist tarafından yaratılır. Terapist terapideki rolünün kolaylaştırıcı olduğunu belirterek bu şekilde bir oluşum içine girer. Terapi sürecinde etkin yansıtma genellikle kişinin aktarımının doğal bir şekilde olacağı bir ortam yaratmaya çalışır. Bu yüzden terapist bilinçli olarak yakınlık ve empati kurmaya gayret ederek kasıtlı bir biçimde aktarım ilişkisinin kolaylaşmasına uğraşır. Pasif yansıtma kişi ve terapist bilinçsizce birbirlerini tanımaya ve müşterek bir şekilde hislerin yansıtılmasına kendilerini verdiklerinde meydana gelir. Pasif yansıtma gayri ihtiyari bir şekilde meydana gelir. Terapist ve kişi birbirlerini tanıdıklarında aralarında doğal olarak bilinçsiz bir şekilde duygularını serbestçe dile getirebildikleri bir bağ oluşur. Jung bu olguyu gizemli bir ortaklık olarak değerlendirir. Bu ortaklığın yardımı ile kişi içsel dünyasında yaşadıklarını kendi öznel dışsal dünyasına yansıtır. Pasif aktarımının altında yatan teori budur. Kişinin iç dünyasında yaşadıkları devamlı bir şekilde dışarı yansır ve kişi terapistine yansıyan parçasını tanıma şansı bulur. Psikoanalitik düşünce biçimi terapist ve kişi arasındaki aktarımın direnç şeklinde de olabileceğini söyler. Kurnaz bir terapist bu şekilde bir dirençten büyük bir yarar sağlayabilir. Bu pek çok şekilde olabilir. Mesela kişi anne ve babasına direnmek istediği gibi terapistine de direnmek isteyebilir. Kişi ona ihanet eden iş arkadaşlarına güvenmediği gibi terapistine de güvenmeyebilir. Kişi terapiste karşı bir güvensizlik duyabilir. Kişi başkalarını memnun etmek istediği gibi terapistini de memnun etmek isteyebilir. Kişi çocukluğunda diğer çocuklarla karşılaştırıldığında ailesinin güvenini kaybetmekten korktuğu gibi terapistin güvenini kaybetmekten korkabilir. Bu tür aktarımların meydana gelmesi tabii ki kişiyi bunaltabilir ve kişi terapiye devam etmemeyi seçebilir. Buna rağmen kişi ustaca fırtınayı atlatabilirse, kişinin duygularını rahatça ifade edebileceği bir ortam yaratabilir ve böylece çetin geçen bir savaşı kazanmış olur. Buradaki en önemli nokta kişinin verilen doğrultuda hareket etmesinin gerekliliğidir. Hareketsizlik çıkmaz sokak gibidir. Kişinin belirtileri kötüye gittiğinde bazı değişimler meydana gelebilir. Kişinin harekete geçmeden önce acıyı yeterince kötü bir şekilde yaşaması gerekebilir. Gerekli bir değişimi sağlayamamak terapistin yetersizliğini göstermez. Bu durum sadece kişinin üstesinden gelemediği bir dirençle karşı karşıya olduğunun göstergesi olabilir. Kişi ve terapist ilk tanıştıklarında görünürde ilişki kurmak için belirli bir hedefleri vardır. Tek amaçları kişinin belirtilerini ve diğer ruhsal bozukluklarını hafifletmeye çalışmaktır. Hem terapist hem kişi bu amaca yönelik çalışırlar. Bu nedenle terapi sürecinde aktarım birçok şekilde ve değişen seviyelerde meydana gelebilir. Her durumda kişinin aklında meydana gelen aktarım istisnasız olarak bir illüzyondur. Kişi her hususta profesyonel tutumunu koruduğunda hiçbir sorun olmayacaktır. Şimdi aktarımın terapi sürecinde alabileceği şekillere bir göz atalım. Olumlu aktarım. Kişi terapist arasında oluşan ilişkiden yarar sağladığında oluşur. Olumlu bir aktarım sayesinde kişi terapistine katı bir güven duyar, bu da terapiye olumlu yönde bir etkide bulunur. Mesela kişi terapistini profesyonel bir bakıcı olarak görebilir ve çocukluğunda eksikliğini çektiği ilgiyi telafi etmeye çalışabilir. Kişi terapistini ideal bir anne, örnek bir baba, güvenilir bir sırdaş olarak değerlendirebilir ve bu değerlendirme terapiye olumlu bir etkide bulunur. İdeal olarak olumlu aktarım başarılı bir terapinin garantisidir. Olumsuz aktarım. Meydana geldiğinde kişi terapistine karşı olumsuz ve psikolojik olarak sağlıksız duygular besler. Olumsuz aktarım bazen aktarım bozukluğu olarak da tanımlanabilir. Bunun nedeni kişinin daha önce onda ruhsal bozukluklara neden olan akrabalarıyla olan bağlılığına benzer bir bağı terapisti için hissetmesidir. Olumsuz aktarım genellikle meydana gelen bir durumdur. Çünkü kişi ruhunu terapistine açar ve en önemli sırlarını bir yabancıyla paylaşır. Olumsuz aktarım terapiste olan güvensizlik, terapistin yeteneklerini hor görme veya terapiste inanmama şeklinde ortaya çıkabilir. Kişi aynı zamanda terapistin işini ciddi olarak yapmadığını düşünebilir. Bu tür bir aktarım sevmemeye hatta nefrete bile dönüşebilir. Ayrıca kişi terapistine karşı öfke ve kızgınlık duyabilir. Kişi terapistini kıskanabilir veya ondan şüphe duyabilir. Kişi terapisti tarafından reddedilme korkusu duyabilir. Kişi aynı zamanda verdiği bilgiler yüzünden terapistinin şoke olabileceğinden de korkabilir. Kişi utanç veren itiraflarından dolayı terapistini kırabileceğinden korkabilir. Tam tersi biçimde kişi terapistine karşı yoğun bir sevgi veya cinsel bir çekim hissedebilir. Bu sevgi ve çekimde kişiye cinsel bağımsızlığını kaybetme korkusu verebilir. Bu tür bir aktarım terapiste karşı olan aşırı bir bağlılığa ve belirtiler azalmasına rağmen terapiyi sonlandırmaya, yanaşmamaya dönüşebilir. Olumsuz aktarım her ne kadar rahatsız bir durum olsa da kişinin kendi travmatik geçmişini ifade edebileceği tek yoldur. Terapist en azından bu gerçekle kendini avutabilir. Bu nedenle terapist herhangi olumsuz aktarımı ağır başlılıkla karşılamalıdır. Çünkü bu aktarım kişinin yararına olabilir. Ama gene de terapist negatif aktarımla başa çıkmanın çok zor olduğunu düşünüyorsa daha başka bir yerden yardım alması gerekebilir. Ayna aktarımı. Kişinin kendisini görebileceği yansıtıcı bir ayna sağlamak anlamına gelmektedir. Bu tür bir aktarımda terapist hassas bir ayna görevi görmelidir. Bunun nedeni kişinin ruhsal dengesini koruma konusunda yardım etmek ve kişide gerçekçi bir haysiyet yaratmaktır. Ayna aktarımı meydana geldiğinde kişi terapistini kendinin biz uzantısı olarak görür. Terapist ayna aktarımı narsistik kişilik bozukluğunu tedavi etmede kullanabilir. Bu narsizmin nedeni kişinin çocukluk yıllarında reddedilmesi veya gereğinden fazla olarak acımasızca eleştirilmesi olabilir. Mesela kişide kendi hakkında olumsuz fikirler gelişmiş olabilir ve bunun üstesinden gelmek için fazlasıyla kendisine hayranlık duyabilir. Bu durumda terapistin görevi gerçekçi bir ruhsal aynayı kişinin hizmetine sunmaktır. Bu şekilde kişi aslında ne kadar değerli olduğunu anlayacaktır. Nesne aktarımı. Kişi terapistini kendi sınırlarına ulaşmak için bir nesne veya araç olarak gördüğünde gerçekleşir. Genellikle bu tip bir aktarım terapi sürecinde gereklidir. Çünkü kişi daha önce ebeveyniyle kurduğu ilişkinin benzerini yeniden hayata geçirmektedir. Nesne aktarımı sonlandığında kişi olgunlaşmaya başlayacaktır. Buna rağmen kişi terapistini kendi yararına çalışacak bir kişi olarak değerlendirir. Zorlayıcı aktarım. Kişinin başkalarını tehdit ve ceza yardımıyla aldatabilme yeteneğinden türer. Kişi terapistini bir ebeveyni veya otorite figürü olarak görebilir. Bu yüzden kişi terapistine korkularını, endişesini ve suçluluk duygusunu sunabilir. Kişi aynı zamanda terapistini gücendirmekten ve terapisti tarafından reddedilmekten korkabilir. Ayrıca kişi terapistini memnun etmek için gereğinden fazla endişeli davranabilir ve onu bu konuda aldatmayı deneyebilir. Umutsuzca yardım isteğinde bir kişi terapistinden onay almak için gayret edebilir. Tüm bu bağlılık sorunları hassas bir şekilde ele alınmalıdır. Tatmin edici aktarım. Terapistin karşısındaki kişiyi tatmin etme, ödüllendirme yeteneğinden türer. Mesela terapist kişi tarafından huzur verici bir kişi olarak algılanabilir. Bu yüzden kişi terapistine fazlasıyla yardım etmek için uğraşır ve kendini iyileşme sürecinde terapistine karşı sorumlu hisseder. Meşru aktarım. Kişinin terapistini yüce bir konuma koymasından ortaya çıkar. Kişi terapistini seçilmiş insan yerine koyabilir. Terapist kişinin iyileşmesi için seçilmiş bir insandır. Uzman aktarım. Kişinin terapistini çok bilgili bir kişilik olarak değerlendirmesinden ortaya çıkar. Terapist kişi tarafından zeki bir hocası olarak değerlendirilir ve kişi ona hürmet ve saygı göstermelidir. Atıfta bulunulan aktarım. Kişi terapistini olumlu kişisel özelliklere sahip bir insan olarak değerlendirdiğinde meydana gelir. Kişi terapistini arkadaş canlısı, sevimli ve doğası gereği ilginç bir kişi olarak gördüğü için ona hayranlık duyabilir. Bu durumda kişi terapistini değer vermeye layık birisi olarak görür ve terapistiyle olan arkadaşlığını geliştirmeye uğraşır. Bu gibi durumlarda terapist kişinin beklentilerini reddetmemeli ama aynı zamanda kişiyle arasındaki profesyonel ve sağlıklı mesafeyi korumalıdır. Erotik aktarımı. Kişinin terapistini kendine çok yakın hissetmesidir ve terapistine karşı hissettiği duygular cinsellik veya aşk isteği içerebilir. Sevgi aktarımı da denilen bu tür bir aktarım belki de en tehlikeli bir aktarımdır. Çünkü yoğun duygular ve ilkel ihtiyaçlar içerir. Kişi ciddi bir şekilde duygusal olarak yaralandıysa veya cinsel olarak taciz edildiyse terapistine karşı cinsel bir bağlılık hissedebilir. Terapist böyle bir aktarımın farkına vardığında kişiyle arasındaki mesafeyi korumalı ama gene de kişiyi tam anlamıyla reddetmelidir. Aynı zamanda kişinin bu erotik aktarımı ile başa çıkmasını ve bu tür bir oluşumun nedenlerini kişinin anlamasını sağlamalıdır. Mesela kişi sadece cinsel çağrışımlar yapan birisiyle ilişki kurabilir. Freud'un aktarılan aşka dair düşüncelerinden yola çıkarak erotik aktarımla erotikleştirilmiş aktarım arasında da bir sınır çizilmelidir. Çocuksu bir sevgi ile terapi ilişkisinin yaşandığı erotik aktarım zor zapt edilebilir bir durum olabilmektedir. Ancak çoğu zaman sorunların netleştirilmesi ve çözülmesi imkanı sunmaktadır ve savunma süreçlerinin ortaya çıkarılmasını olanaklı hale getirmektedir. Belirli bir tarzı olan terapistin ilişkiyi oluşturmakla yüzleşmesi anlamına gelebilen erotikleştirilmiş aktarım, büyük çaplı psikolojik bozukluklarda bir savunma mekanizması olarak kullanılır. Tatmin olma duygusuna ve ödipal ve ödipal öncesi ihtiyaçlara hizmet eder. Ancak regresif yani gerileyen değil de progresif yani gelişen olarak da kabul edilebilir ve terapi sürecini geliştirebilir. Erotik aktarımın ilk psikoanalitik tartışmalarının temelleri Anna O'nun Joseph Breuer'e olan aktarım aşkına dayanmaktadır. Freud'un sonradan aralarının açıldığı arkadaşı Joseph Breuer ile ortaklaşa yayımladığı Histeri Üzerine Çalışmalar adlı kitaba da konu olan, hatta hakkında yüzlerce yazı ve kitap çıkan ünlü Anna O, aslında Bertha Pappenheim'in takma adıdır. Yani Pappenheim'in kendisi ününü gerçekte psikoanalizin ilk hastası ve hatası olmasına borçludur. Bu bağlantının ifşa tarihi ise yaklaşık yarım asırlık bir geçmişe sahiptir. Çünkü Breuer'in notlarında, yazışmalarında ve Histeri Üzerine Çalışmalar kitabında Anna O takma adıyla literatüre geçen hastanın gerçek kimliğinin ortaya çıkması ve bu kişinin ünlü kadın hakları savunucusu Bertha Pappenheim olduğunun anlaşılması ilk kez Ernest Jones'un 1959'da Freud'un biyografisini yayınlamasından sonra kamuoyunca öğrenildi. Kavram olarak erotik aktarım, aktarılan aşk fenomeninin diğer aktarımlara bir aktarım biçimi olarak kategorize edilmesini mümkün kılmaktadır. Farklı aktarım biçimlerinin ortak noktası gerek hayatta gerekse tedavide spontane olarak duran, önceki ilişkilere ait tekrarlar ve ilişki sonrası oluşumlar sergilemeleridir. Freud'un spontane aktarımı değişken reaksiyon hazırlığı olarak ortaya çıkmıştır. Haz egosu dürtüyü bir nesneye yönlendirdiğinde bu nesneden kaynaklanan tahrik duygusuna bağlı olarak az ya da daha çok bir aktarım için bu nesneyi kullanacaktır. Sürekli olarak var olan bir aktarım hazırlığı daha iyi bir çözüm amacıyla önceki nesne ilişkilerini tekrarlama ihtiyacı varsayılmaktadır. Günlük hayatta sürekli olarak yapılan aktarımlardan farklı olarak analitik ilişkideki aktarım açılmaktadır ve terapi çalışması için kullanılmaktadır. Aktarılan aşkla bağlantılı olan sorun aktarımın kendisi değildir. Analitik ilişki içerisinde çocukçu bir sevginin tekrarıdır. Sorun bilinç dışı gerçekleşen hatırlamayı ve değişmeyi istememenin aktarım aşkını eline almasıyla, güçlendirmesiyle ve amaçları için şekillendirmesiyle meydana gelmektedir. Bu durum düzenli olarak hayat hikayesinin özellikle utanç verici ve bastırılan bir bölümü hatırlanması ve itiraf edilmesi gerektiğinde yaşanmaktadır. Böylelikle aşk artık çocuksu bir sevginin tekrarı olarak görünmemektedir. Bunun yerine babaya değil, yetişkin bir erkeğe duyulan veya duyulması gereken büyük aşka dönüşmektedir. Bu durumda aktarılan sevgi aynı zamanda hem bağımsız, gerçek ve özgün, hem de gerçek dışı ve yanlıştır. Bu nedenle anlatılan sevgi bütün ciddiyetiyle bir yanlışlık olmaktan çıkarılmalıdır ve böylelikle direnişe son verilmelidir. Erotik aktarımın ölçülü bir biçimini sevgi dolu bakışlarda, küçük hediyelerin verilmesinde, yumuşak bir tokalaşma sırasında ve benzerlerinde yaşanan sevecen erotik ve cinsel duyguların bir karışımının oluşturduğu söylenebilmektedir. Bu biçimiyle yalnızca tedavi ve tedaviyi yapan kişi için problemsiz olmamaktadır. Aynı zamanda terapi ilişkisini ve sürecini bu şekilde yoğunlaştırdığı için arzu edilmektedir. Kadınların erkeklerinden daha sık bir aktarım aşkı geliştirmesinin sebebi, erkeklerin otonomi kaybı korkusu ve bağımlılık korkusundan buna karşı kendilerini savunurken, kadınların aktarım aşkını adeta pek çok sorunun çözümü olarak görmelerindendir. Aktarım aşkıyla ilgili problemleri yalnızca bağımlılık korkusu olan erkekler yaşamamaktadır. Ayrıca daha önce bir aşk ilişkisini özümsememiş olan ve bu yüzden terapi ilişkisinde bunu tekrarlayamayan insanlar da bu tür problemleri yaşamaktadır. Aynı şekilde sürece bağlı geçici bir direniş olarak algılanması mümkün olmamaksızın aktarım aşkını abartılı yaşayan, onu erotikleştiren veya cinselleştiren hastalarda da sorunlar meydana gelmektedir. Bu tip durumlarda terapi ilişkisi erotik cinsel olanın egemenliği altına girebilmektedir. O zaman terapist dönüşümlü olarak ilanı aşkla rahatsız edilmektedir. Kendisinden aşka cevap vermesi istenmektedir ve şefkatli dokunuşlar ve cinsel tatminle ilgili arzuları yerine getirmesi istenmektedir. Cinselleştirme ve erotikleştirme, özellikle de narsist kişilik bozukluğu olan hastaların tedavilerinin başlangıç evresinde yapısal bir zayıflığın ve eksik özgüven duygusunun bir sonucu olarak görülebilmektedir. Esasında cinsel faaliyet, ihtiyaç duyulan güçlendirici kişisel nesne tecrübelerinin kazanılmasına yol açabilmektedir. Ve bunun için terapiste olan ilişki çerçevesinde yoğun cinsel ve erotik fanteziler de uygundur. Coote'a göre hasta bu şekilde kişisel nesnenin kendisine artık ihtiyaç duyulan psikolojik yapıyla besleyeceği umudunu ifade etmektedir. Bu bağlam aktarımın erotikleştirilmesi, idealleştirmenin yalnızca özel bir biçimi olarak görüldüğünde daha net bir hal almaktadır. O zaman aşık olma denemesi anne veya babanın başarısızlıkla sonuçlanan idealleştirme sürecini terapistle yeniden yaşamak ve böylelikle kişisel konfigürasyondaki boşluğu doldurmak anlamını taşımaktadır. İdealize edici aktarım. Kişinin başkalarını idealize etme ihtiyacından kaynaklanır ve terapisti bir süper kahraman örneği olarak görür. Bu bağlamda kişi kendine ilham alacak bir kişi bularak önem verir. Kişi böylece kendi değerini olan insansızlığı telafi etmeye çalışır. İllüzyonal aktarım. Kişi terapistini tanrı benzeri bir varlık olarak değerlendirdiğinde meydana gelir. Kişi terapistinin tanrı benzeri bir varlık olduğuna bilinçli bir şekilde inanır. Böylece kişi bir illüzyon yaratarak kendi hayatını yaşamaya, değer kılmaya çalışır. Böyle bir varlıkla birlikte olduğu için kendini şanslı sayar. Delüzyonal aktarım. Kişi terapistini tanrının vücut bulmuş hali olarak değerlendirir. Bu durumda kişi kendini tamamen aldatır, terapistinin insanüstü bir varlık olduğunu düşünür. Terapi süreci kişi ve terapist arasındaki karşılıklı ilişkiyi içerir. Bu ilişki her kişi için başka bir anlam içerir ve benzersizdir. Bu her durumda sanki iki ele başının ilişkisidir. Bundan dolayı tedavi ilişkisi temel olarak sosyal bir iletişimden farklılık gösterir. Normal bir ilişkiyle karşılaştırıldığında kendine has kusurları vardır. Bu nedenle tedavi edici çevre terapistin aktarımı olgusunu kişinin değişimi için kullanabileceği ideal bir düzenleme olacaktır. Şimdi terapistin aktarım ilişkisi kurabileceği şekillere göz atalım. Tedavi çevresi aktarımın gelişebilmesi için verimli bir üreme zemini olabilir ve bu nedenle terapist bu önemli tedavi aracını harekete geçirmek için bu önemli fırsatı değerlendirmeye çalışır. Kişiye doğal bir yansıtma ve aktarımla yardım etmek için terapist kişiden her zaman uzak durmayı seçebilir. Terapist hiçbir zaman kendi hakkında kişisel bilgiler vermemelidir. Terapist kişiyle kişisel bir ilişki kurmamaya çalışmalıdır. Bağlı kalmamaya dair birçok titiz bir yol izlemek tedavi edici müdahalenin üzerine dayandığı kilit taşıdır. Buna rağmen terapistin kişiler yakınlık ve empati kurması çok önemlidir. Destek ve empati kişiyle terapist arasında tam ve verimli bir ilişki kurulması sağlayacaktır ve kişinin yaşadığı olayları serbestçe yorumlama şansını arttıracaktır. Bu şekilde de aktarım gelişecektir. Kişi illüzyonları ne kadar çok terapistine yansıtırsa o kadar hızlı bir şekilde ruhsal rahatsızlıklarının kaynağını bulabilir. Bu nedenle terapist için teke tek terapiye bağlı kalmak çok önemlidir. Terapi sırasında üçüncü bir kişinin bulunmasına izin vermek kişinin aktarımının etkinliğini azaltacaktır. Eğer kişi ısrarla terapide üçüncü bir kişi istiyorsa aktarımını üçüncü bir kişi eşliğinde yapması daha çok yarar sağlayabilir. Eğer terapist üçüncü bir kişinin varlığını engelleyemiyorsa bu durumda yakın bir akrabayı seçmek iyi bir fikir olmayacaktır. Aktarımın mizacı tedavi edici müdahale sırasında genellikle değişir, tıpkı terapi sürecinin geliştiği gibi. Eğer nesnel aktarım oluştuysa kişi terapistini iç ihtiyaçlarını tatmin etme yolunda bir nesne veya araç olarak görebilir. Terapi sürecinin sonuna doğru kişi başkalarına daha olgun şekilde yaklaşmayı öğrendiğinde terapistinin de kendi şahsına nazır bir kişi olduğunu anlayacaktır. Kişi terapistini kendisiyle eşit bir kişi olarak görmeyi başardığında bu kişinin giderek bilinçlendiğinin ve başkalarının kişiliklerine saygı göstermeyi öğrendiğinin göstergesidir. Aşağıdaki mecazi metin yapıcı bir aktarımın gelişim şansını arttırmak için terapistler tarafından kullanılabilir. Bu metin kişiyi yaratıcı olmaya ve sembolik hayalleri uygun bir şekilde yorumlayarak başarılı bir aktarım geliştirme konusunda yüreklendirir. Bu tür bir yöntemin kullanılmasının amacı kişinin bir köprü kurmasını sağlayarak kişinin terapistini ve tedavi çevresini cansız bir obje olarak tanımlamasını sağlamaktır. Böylece yakınlığın gelişimi ve aktarımın oluşumu daha akla uygun bir oluşum olur. Bu metin aynı zamanda muayenehane odası koltuğunun bir dayanak noktası olarak kullanılmasını sağlayacaktır. Terapinin amacı kişinin psikolojik gelişiminin önündeki engellerin farkına vararak kişinin gelişimine ve olgunlaşmasına izin vermektir. Genellikle olgunlaşmamış ilişkiler kişinin önüne büyük engeller koyar. Buna rağmen aktarımın oluşumlarını inceleyerek kişi kendi gerçek mizacını, heveslerini ve telafi edici mahiyetteki davranışlarının sebeplerini bulabilir. Bu bileşenler şimdiye kadar kişinin benliğini kontrol eden bileşenlerdir. Eğer kişi geçmişteki tatmin edici olmayan ilişkilerini tanımlayabilir ve çözebilirse daha verimli ilişkiler kurmakta özgür olacaktır. Terapistin işlemlerdeki görevi kibar bir şekilde kişinin çocukluğundan kaynaklanan çözülmemiş konuların aktarımlarını sağlamak ve kişiyi de bunun bilincine vardırmaktır. Terapist herhangi bir şekilde oluşan yansıtma veya aktarımları yorumlamaya gayret etmelidir. Bunun nedeni bu aktarımların kişiyi kendi hakkında aydınlatacak olmasıdır. Terapist mümkün oldukça aktarımın konularını kurnazca kişinin ilgisine sunmalıdır. Kişinin aktarımlarının arkasındaki hevesleri tanımlaması ve tedavisini garanti altına almak için bu sorunları yeniden çözmesi gereklidir. Terapistin aktarım ilişkisindeki inceliklerin bilincinde olması ve gelişim için gerekli olan ipuçlarını toplaması gerekir. Genellikle aktarım ilişkisi çok kurnaz bir şekilde ortaya çıkar. Bunun nedeni kişi ve terapist arasındaki aktarım ilişkisinin ilişkinin asli ve insani parçası tarafından engellenmesidir. Aktarım kişinin sadece terapistiyle ve başkalarıyla olan iletişiminden oluşmaz. Kişinin hayallerinin kisvesi de bu tür aktarımdır ve kişinin bilinç dışına direkt bir yol sağlar. Tedavi sona erdiğinde tedavi amacı ile kurulan aktarım ilişkisinin kişinin iyileşmesi adına sona erdirilmesi gereklidir. Kişi travmatik olaylarını araştırmayı ve çözmeyi başardığında terapistine duyduğu geçici bağlılığı koparmalıdır. Bu kararı vermemek kişinin gelecekteki gelişimine engel olacaktır ve daha da ileri giderse bir uzlaştırılmaz açmazlara neden olacaktır. Bu bağlılığı koparma işlemine yardım etmek için terapist terapiyi takip eden süreçte ayrılık döneminin gerekli olduğuna karar verebilir. Bu şekilde aktarım ilişkisi doğal bir şekilde sona erecektir. Başka bir şık olarak eğer kişi terapistini sıradan bir insan olarak görmek konusunda yüreklendirilirse, ilişki daha olgun bir hal alır ve kişi için terapistine veda etmek o kadar da zor olmaz. Böylece bağlılık da ortadan kaybolmaya yatkın olur. Aktarım olgusunu çözmek kişiyi yeniden toplumla bağdaştırmak için gerekli olan kaçınılmaz bir işlemin de parçasıdır. Kişi anlayışıyla ve psikolojik özgürlüğüyle yeniden topluma karışmalıdır. En uç örneklerde aktarım ilişkisinin gelişimi ve çözümü terapist için bir test tecrübesi haline gelebilir. Kişi saplantılı bir şekilde aktarım ilişkisine dahil olabilir. Aşağıdaki örnek bu konuda size bilgi verecektir. Bu gibi durumlarda terapistin tarafsız kalması ve durumu kontrol altında tutması çok önemlidir. Kişi hiçbir şekilde terapistini aldatmamalıdır. Bu örnekte kadın hasta erkek terapistine karşı saplantılı bir aktarım oluşumu içerisindedir. Kişi her seans sonrasında terapistine kendi fotoğraflarını göndermekte ve terapistine mektuplar yazmaktadır. Bu mektuplar kadının hayallerini ve düşüncelerini sayısız ayrıntıyla anlatmaktadır. Kişi aynı zamanda bu mektuplar coşku ile karşılanmadığında gücenmektedir. Çünkü terapistinin bu mektupları bütün ayrıntısıyla incelemesini istemektedir. Terapi sırasında kişi arabasını hep terapistin ofisinin yakınlarında park etmekte ve terapistinin ilgisini bir an için bile olsa çekmek istemektedir. Sonunda kişi terapistine olan aşkını itiraf etmiş ve terapist de ona istediği gibi şekilde cevap vermediğinde onu intihar etmekle tehdit etmiştir. Bu saplantılı aktarım oluşumu sırasında terapist hep duygusuz ve mantıklı kalmıştır. Çünkü bu tutumdan herhangi bir sapma kişi için ölümcül olabilir. Bu anlamda terapist sorumlu davranmış ve kişinin kendi yararı için hiçbir oyuna izin vermemiştir. Nihayet kişi babasına karşı aşırı bir bağlılık hissettiğinin farkına varmıştır. Ama babası ona çocukluğunda hiçbir sevgi gösterisinde bulunmamıştır. Bunun üzerine kişi onu gerçekten düşünen birisini hissettiğinde bu şekilde bir aktarım gerçekleştirmiştir. Bu aktarım ilişkisini çözmek kişi için dünyasını sarsan bir tecrübe olmuştur. fakat gelişimi ve onu rahatsız eden etkilerden kurtulması için dönüm noktası olmuştur. 52. ayrımın sonu. Sayfa 466.